Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender'le birlikte Kingston'ın Enterprise serisi, yani daha çok iş yerleri ve sunucular için geliştirmiş olduğu SSD'lerinden SSD Now E100'ü inceleyeceğiz. Ender, şimdi Enterprise iş yerleri ve sunucular dedik. Tam olarak burada bir şeyin altını çizmek lazım teknik özellikleri yayınlamadan evvel. Hani bu SSD'nin diğer SSD'lerden farkı ne?
Tabii ki. Şimdi SSD'lere baktığımızda bugüne kadar geldiğimiz noktada hem performanstan bahsedildi hem de dayanıklılık, sağlamlık. Tamam, mekanik diskler belki de darbelere, düşmelere karşı ve sıcak ortamlara çok iyi uyum sağlayamasa da en azından uzun ömürlükleri konusunda düzgün şartlar altında hani profil, kararlı bir profil çizebiliyorlardı. SSD'lerde ise bu NAND teknolojisinin gelişmesi, bir taraftan da hayati rol oynayan kontrolcüler hani SSD'nin böyle çok kritik noktalarda kullanılmasını biraz daha güçleştirdi. Özellikle NAND'ların çabuk bozulması ve belli bir yazma silme döngüsüne sahip olmalarından dolayı, limitli bir sayıya sahip olmalarından dolayı hani böyle çok fazla ağır yük altında kullanıldıklarında çabuk bozulabiliyorlardı. Daha doğrusu NAND'ların ömrü bitiyordu.
Evet, aslında hani şunun altını çizelim. Biliyorsunuz, sabit disklerde veya SSD'lerde bilgiler aslında çok küçük hücreler şeklinde hücrelere yazılıyorlar. Yani kalkıp da sabit diskin tamamı tek bir parçadan oluşmuyor. Küçük küçük parçalardan oluşuyor. Hatta bed sektör dedikleri işte bu sektörlerde o hücrelere verilen isimler oluyor. Bir sektör bozulduğu zaman o sektör artık veri yazılamıyor. Bu da veri bütünlüğünün bozulmasına neden oluyor daha sonrasında. SSD'lerin içinde de NAND'ların, yani o entegrelerin içinde yine küçük küçük hücreler bulunmakta. Bunlar küçük transistörler bilgi tutabilen ve bunların da bir yazma silme ömrü mevcut. Ki ortalama 5000-3000 olarak geçen ömürler söz konusu normal ev kullanıcılarına yönelik SSD'lerde.
Evet, şimdi NAND'lardan bahsediyoruz. Hücrelerden bahsettik. Şimdi hücreyi ufak bir oda gibi düşünebiliriz bu noktada. Bir tane de kapısı var. Şimdi NAND, yani üretim teknolojisi küçüldükçe bu kapılar da odalar da ister istemez ufalıyor ve NAND'ın içine her seferinde bir yazı yazmak istediğinizde o kapıyı açmak zorundasınız ki o içerisindeki veriyi alıp hani ya çıkartılabilir ya da silebilirim. Şimdi NAND ufaldıkça o kapı da inceliyor ve biz ona bir elektrik akımı verdiğimiz her seferinde o kapı bir miktar aslında hasar görüyor. NAND'ın ömrünün bitmesi, ölmesi de bu. O kapının artık belli bir yerden sonra görevini yerine getirememesi ve elektronu içerisinde hapsedememesinden dolayı NAND'ın ömrü bitiyor. O yüzden aslında burada bir ters orantı var. NAND teknolojisi geliştikçe, ufaldıkça o kapının da inceldiği için NAND'ların ömrünün düştüğünü görmekteyiz.
Peki Ender, hani ömür söz konusu olduğunda kaç kata kadar bir dayanıklılık söz konusu bu özel SSD'lerde?
Şimdi özel SSD'lere baktığımızda eMLC adı verilen bir yonga kullanıldığını görmekteyiz genelde. Hani bir de SLC, yani tek hücreli NAND tek bit NAND yongası, NAND verisi taşıyabilen hücrelere baktığımızda onların ömrü zaten çok yüksek ama hem kapasite konusundaki sınırlandırmalardan dolayı hem de fiyat üretim maliyetlerinden dolayı çok tercih edilmemektedir. Bu eMLC'lere baktığımızda ise 30 bin program silme döngüsüne dayanabildiklerini görmekteyiz. Şu anki birçok SSD'de hani iyi diyebileceğimiz SSD'de son kullanıcılar olarak 5000, hatta daha orta seviye SSD'lerde 3000 program yazma döngüsüne sahip NAND yongalarının kullanıldığını biliyoruz. Yani 10 kata kadar bir fark var.
Evet, hani bu 8 megabite kadar diyorlar ya, burada da gerçekten 10 kata kadar ama ortalamaya baktığınızda 6-7 kata kadar bir ömür farkı var. Hemen SSD'nin de teknik özelliklerini yenileyelim burada, en azından bu ön bilgi ardından. Dedik ki sonuçta 30 bin yazmaya silmeye karşı dayanıklı hücrelere sahip 200 GB'lık bir depolama alanı sunuyor bizlere. Daha sonrasında SATA 3 birimini kullandığı için de aslında yüksek hızlara ulaşabileceği aşikar. Ve tabii ki SandForce kontrolcüsü de birçok kullanıcı tarafından merak edilen kontrolcülerden. Şu anda da en popüler kontrolcü diyebiliriz.
Evet, SandForce özellikle bu 3. jenerasyon SATA ile beraber ilk çıkışını güzel gerçekleştirdi. Sonra diğer kontrolcülerin de hani piyasaya girdiğini görmekteyiz ama kontrolcü camiasında en bilinen isim hala SandForce. Burada kullanılan yongaya baktığımızda SP2582'nin kullanıldığını görmekteyiz. Standart son kullanıcıya yönelik versiyonuyla aslında çok büyük bir fark yok. Farklarını da hemen ufakça anlatalım isterseniz. Burada sadece şey var, daha fazla smart bilgisini kullanıcılara sunmakta. Bunun dışında hata geliştirme algoritmaları biraz daha geliştirilmiş ve daha fazla kapasiteye imkan sunabilmekte. Yine 8 kontrolcüsü, 8 bellek kanalı var, 8 NAND kanalı var. Ama daha geniş NAND kanalları olduğu için daha büyük alanda NAND'ları kullanabiliyor. Bu da özellikle sunucu tarafında önemli çünkü yüksek kapasiteli SSD'lere de sunucu tarafında ihtiyaç duyulmakta.
Evet, ayrıca şunun da altını çizelim. Şimdi biz 200 GB'lık kapasitesi var dedik. Fakat aslında bu SSD 256 GB'lık bir kapasiteye sahip. Kullanıcıya sadece 200 GB sunulmuş ki o geri kalan 56 GB hem cache'leme için, yani ön tampon için kullanılsın, ön bellekleme için kullanılsın. Hem de bozulan hücrelerin yer değişimi sırasında buradaki 56 GB'dan yararlanılarak SSD'nin ömrü uzatılsın. Yani hep şunu rastlarız yayınlar. Normalde 200 GB değildir, 180 GB'dir ama 200 GB olarak etiketlerler. Burada tam tersi söz konusu. Yüksek kapasiteyi düşük olarak etiketlemişler ki ömrü biraz daha uzun olsun.
Tabii ama aslında formatladığımızda son kullanıcıya ulaşan kapasite burada 186 GB'a kadar düşüyor. Hani 256 nere, 186 nere diye düşünebilirsiniz. Ama bunların tabii yazma ömrü ön planda tutulduğu için o kapasite farkını seve seve feda edip daha yüksek kapasiteli modelleri alıp NAND'a ve disk sürücüye güvenmek burada daha önemli.
Evet, fiziksel özelliklerine şöyle bir göz gezdirdiğimizde gri rengin hakim olduğu metalik bir kasa görüyoruz. Üst tarafında etiketlere yer ayrılmış. SSD'lerde ne yazık ki görselliğe artık çok fazla önem verilmiyor. Zaten sabit diskin hangisi önem verildi ki diyebilirsiniz tabii. Burada bir soru işareti. Alt tarafında hiçbir şey göremiyorsunuz. İçini açmadan vidalarla kapatılmış durumda. Biz sizler için tabii ki içini açıp göstermek istedik. Görebileceğiniz gibi burada da çok etkileyici, muazzam bir görüntü yok. Birçok entegre var. NAND kapıları dizilmiş durumdalar. Kontrolcü orada onları kontrol ediyor. Bir baskılı devre üstünde. Birçok flash bellek yongası aslında basit indirgersek dizilmiş durumdalar. Hemen arka tarafında ise SATA güç girişi ve bağlantı portunu görüyorsunuz. Bilgi aktarımı içinde. Buraya bağlantı portunu bağlamanız gerekiyor.
İç yapısıyla ilgili ufak bir detay da belirtelim. Bu enterprise yani kurumsal bir cihaz olduğu için güç yönetimi de bu noktada önemli ve ani güç kesilmelerine karşı da veri kaybının yaşanmaması gerekli. O yüzden baskı devresinin arkasında bir sıra boyutunda kapasitörleri görmekteyiz. Bu kapasitörlerde belli bir miktarda akım içerisinde tutarak ani bir elektrik kesintisinde yazma işlemi yarım kalmasın diye NAND'ın orada ani hani emergency mod dediğimiz o moda girip hafızasındaki tampon belleğindeki verileri hemen NAND'a yazıp kapanmasını sağlaması için yeterli süreyi çalışma süresinde sunuyorlar.
Evet, yani bu da yine standart SSD'lerden bir farkını oluşturuyor bu SSD'nin. Şimdi çok konuştuk. Özellikle NAND'lık fiziksel özelliklerini de geride bıraktık. Tabii ki sıra aslında test tablolarına geldi. Bakalım bu sunucular için geliştirilmiş olan SSD, ev kullanıcıları için geliştirilmiş olan SSD'lerden pratikte ne kadar farklar sunabiliyor hız olarak. Centik testlere geçtiğimizde ilk testimiz aslında HDTUN Pro sonuçlarını gösteriyor. HDTUN Pro her sabit disk testimizde artık standart test programlarından bir tanesi Ender.
Evet Mesut, HDTUN Pro özellikle minimum, ortalama ve maksimum okuma hızlarında SSD sürücülerde benzer skorları görmekteyiz. Kontrolcüler farklı da olsa yine bu testte de tablodan da görüldüğü üzere ortalama 520 MB bölü saniye ve üzeri değerleri SSD sürücüler bizlere sunmakta.
E100 hani daha iyi diyebiliyoruz rakamlardan fakat çok da büyük fark yok. Bazen testin sırf o anki yanılma payı bile burada etkiler yaratabiliyor.
İkinci testimiz ise HDTUN Pro'nun yine aynı test uygulamasının yazma sonuçları. Burada da yine minimum, ortalama ve maksimum yazma sonuçları karşımıza çıkmakta. Skorları değerlendirdiğimizde Kingston minimum yazma hızında bir miktar geri kalsa da ortalama ve maksimum yazma hızlarında diğer iki SSD sürücüyü yine ufak farkla geçmeyi başarmış.
Evet, burada takdiri hak ediyor.
HDTUN Pro'nun erişim süresi testlerine baktığımızda ise SandForce'un bu noktada biraz çuvalladığını söyleyebiliriz. SandForce kontrolcüsü yapısı itibariyle erişim süresi testlerinde bir miktar geride kalmakta. Tabloda düşük değerlerin daha iyi olduğunu göz önünde bulundursak, Kingston'la diğer Corsair ve Vertex 4 sürücünün erişim sürelerini kıyasladığımızda yaklaşık 3 katlık bir fark görmekteyiz.
Evet, erişim süresini şöyle özetleyebiliriz. Günlük kullanımda bu erişim süreleri her kullanıcıya fazlasıyla yeter. Fakat sunucu tarafına geçtiğinizde sunucu tarafında gerçekten erişim süresi çok fazla önem taşıyor. Bu da demek oluyor ki eğer Corsair Neutron serisinin düşük ömrü sizin için çok fazla sıkıntı değilse sunucuda daha fazla performans alabileceğiniz bir SSD olma özelliği taşıyor.
Yine aynı uygulamanın yazma erişim süresine baktığımızda ise yazma süresindeki erişim sürelerinin bir miktar yükseldiğini görmekteyiz. Yine arada 3 kata yakın bir fark gözümüze çarpmakta. Evet Mesut, HDTUN Pro'nun ardından aslında diğer SSD'lerde kullandığımız bir uygulama olan Crystal Mark'a bakalım. Sıralı okuma ve yazma sonuçlarını değerlendirdiğimizde Kingston E100'ün yine hem Neutron GTX hem de Vertex 4'ten daha bir miktar daha iyi skorlara imza attığını görüyoruz.
En azından fazla parasını hak ediyor diyebiliriz hem de.
Crystal Mark'ın 4 kilobaytlık dosya parçacıklarıyla yaptığı ve işlem derinliğini 32'ye çıkardığımız testinin sonuçlarına baktığımızda ise ki özellikle sunuculardaki uygulamalar buraya daha yatkın oluyor.
İşte erişim süresi dediğimiz kısım da burada önem taşımaya başlıyor.
Evet, çünkü ne kadar fazla dosyaya aynı anda erişmeye ihtiyacı olursa düşük erişim süresi burada hani farkı açmanızda olanak sağlıyor. Okuma testinde Kingston bir miktar geride kalsa da yazma testinde ise rakiplerini yine bir miktar geçmeyi başarmış. Mesut, testlerimize genel sistem performansını değerlendirmek adına sıkça danıştığımız PCMark uygulamalarıyla devam edeceğiz. Şu anda karşımda PCMark Vantage tablosu var. Skorları değerlendirdiğimizde özellikle Corsair Neutron bir miktar daha iyi erişim süresinin avantajıyla skorlarda bir miktar öne çıkmış. Ama aradaki fark da öyle çok ölümcül, yani bir sürücüyü diğerine ayıracak kadar yorum yapmamıza
engel engel değil. Ancak PCMark Vantage neleri test ediyor? Bunu da bir altını çizelim. Uygulama yükleme süresi, Windows açılış süresi, kopyalama hızları, video işleme hızı gibi aslında günlük hayatta gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri test edip daha sonrasında bir puan veriyor. Tabii bu puanlar mekanik listelerle karşılaştırıldığında uçuk derecede yüksek. Biz burada birçok hız rakamdan hani hız derinden falan bahsediyoruz ama şunu da söyleyebiliriz ki 150 MB saniyeden yukarısı aslında günlük hayatta böyle inanılmaz farklar yaratmayanlar. Ondan sonrası tamamen erişim hızına.
Kesinlikle bağlı. Çünkü biz ufak dosya parçacıklarına erişmeye çalışıyoruz ve mekanik disklerde o diskin kafası bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Çünkü bu diskler, bu veriler disklerde sıralı bir şekilde yazılmadığı için hani disk o veriyi bulmakla uğraşıyor. SSD sürücülerde böyle bir sıkıntı olmadığı için SSD sürücünün kontrolcüsü diskteki herhangi bir NAND'lardaki herhangi bir bölgeye aynı hızda, aynı süratle erişebildiği için bilgisayarın genel kullanım deneyimini oldukça üst düzeye taşımakta.
PC Mark 7'ye baktığımızda da bu sefer hepsi kafa kafaya gelmişler. Diyoruz ya, yani aslında şu an modern SSD'lerin hepsi, SATA 3 arabirimini kullanan SSD'lerin hepsi aşağı yukarı günün sonunda aynı değerleri veriyorlar.
Kesinlikle.
Bir yazma testinde birinin 30 MB fazla olması, 50 MB düşük olması hiçbir şey ifade etmiyor. Toplam genel deneyime baktığınızda aynı deneyim
evet,
sunuyor.
Evet, hepsi aynı. Kesinlikle. Senin de dediğin gibi hani bunlar zaten o yazma testlerine baktığımızda sıralı değerler. Yani komple çok büyük boyuttaki dosyaları hani bir sürücüden diğerine yazarken ki ulaştığınız değerler ki hani günlük kullanım senaryosunda da böyle çok büyük boyutta dosyaları hani SSD sürücüye yazma veya bir sürücüden alıp diğerine kopyalama gibi işlemleri de özellikle SSD sürücülerde ömründen dolayı çok da tavsiye etmiyoruz.
Evet, büyük dosları kimler transfer ediyor aslında? Ya video işleyenler evet. Ya da video download
evet,
edenler.
Arşivci
arşivciler ediyor.
Onlar da zaten mekanik disklerin
evet, mekanik diskleri kullanırlar çünkü daha uygun fiyatlar zaten. Evet, tabloları da geride bıraktık. Aslında tablolar sırasında da çok fazla söz ettik. Gördüğünüz gibi standart ev kullanıcılarında hız olarak ne sunuluyorsa sunucular tarafında da artık hız olarak o sunuluyor. Yani kalkıp sunucu için biraz fazla para verdik. Hız bakımından çok daha hızlı bir SSD'ye sahip olduk durumu yok burada. Sadece ömür bakımından daha ömürlü, daha dayanıklı bir SSD'ye sahip oluyoruz. Enel aslında ben hep SSD'lerde yani ilk teknoloji çıktığında bol bol buna değinmiştim. SSD'lerde ömür çok kısa. Bu cihazlara Windows kurun. Önemli verilerinizi yine mekanik disklerde tutun diye. Herhalde bu tip SSD'ler sayesinde yavaş yavaş önemli verileri de bu cihazlara tutmaya başlayacağız.
Evet, bu SATA 3 jenerasyonuna itibaren aslında SSD'lerin güvenilirliği ve hani dayanıklığı oldukça iyi bir aşama kaydederek hani son kullanıcı için yeterli bir seviyeye
kabul
geldi.
Edilebilir oldu
Kabul
diyebiliriz.
edilir ama hala hatırlarsan bu SandForce'un bu kontrolcüsü de ilk çıktığı zaman bu Windows'un çökmesine ve
Evet.
Ani bir güç kaybından dolayı hani mavi ekran vermesine sebep oluyordu. Onu da yeni firması firmware update'lerle çözdüler. Bu şu anda artık sıkıntı yok. Hani şu anda herhangi bir SSD üreticisinin herhangi bir modelinde hani kronik olarak söyleyebileceğimiz bir sıkıntı yok. Ama tabii ki kullanıcıların bu noktada hangi verileri depoladıkları da çok önemli ve o verilerin ne kadar önemli, ne kadar güvenli bir yerde depolanması yine söz konusu. Hani birçok kişi için akıllarda soru işareti oluşturabilir. O yüzden çok kritik hayati verileri depolamak isteyenler için ya mekanik diskleri hala tavsiye edebiliriz ya da böyle kurumsal çözümleri var.
Evet, kurumsal çözümlere yönelebilirsiniz. Tabii ki şimdi burada bir diğer soru işareti. Tamam, ömrü uzun. Hız konusunda bir sıkıntısı yok dediniz. Fakat fiyat farkı
Fiyatı.
Ne acaba? Burada sana dönüyoruz tekrar Ender. Hani fiyatı çok can yakıyor mu?
Evet, fiyatı biraz can yakıyor. Çünkü şu anda baktığımızda SSD'nin hani 1 GB 1 dolar kapasitesine yaklaştığını görmekteyiz. Bu zaten çok yeni bir sürücü. Hani ülkemizde şu anda belki de kurumsal pazarda satışa sunulmuştur ama hani standart marketlerde bulabilmek şu an için mümkün değil. Belki yakın zamanda gelir. Hani yurt dışı fiyatını söylersek 200 GB için Newegg gibi hani Amerika'nın popüler bir sitesinde 730 dolar gibi bir fiyatı var.
Yani
şu anda hani 256 GB kapasiteli birçok markanın hani Kingston'ın ürünlerini 200 dolar civarında, 230 dolar civarında, 250 dolar civarında yurt dışında bulabilmek mümkün. Bu da yaklaşık bir 3 katlık fiyat farkı
yalnız
oluşturuyor.
fiyat farkı o kadar fazla ki 4-5 SSD alıp RAID 5 yapsanız hem hız olarak uçarsınız hem de veri güvenliğini bundan daha da fazla hale getirebilirsiniz.
Evet.
Öyle bir durum söz konusu.
Kesinlikle zaten enterprise kurumsal dedik mi? Hani güvenlik de ilk
Tabii
planda,
doğru.
Maliyet ikinci planda. O yüzden hani sunucu donanımları da bugün binlerce, on binlerce
Evet,
dolarlık
doğru.
Fiyat etiketlerinden başlıyor. O yüzden hani o pazara hitap ettiği için o kişilerin de fazla canını yakmayacaktır.
Tabii şunun da altını çizelim. Şimdi donanım haberinin aslında forumlarının sunucularını düşündüğünüzde ana sayfa sunucusu yine biraz daha statik. Yorumlar geliyor ama forum sunucuları kadar yoğun değiller. O kadar fazla yazma silme yapılıyor ki belki kullanıcının birkaç yılda yaptığını biz tek günde sabit diske yazıp tekrar siliyoruz. Tabii ki bizim böyle bir SSD kullanmamız gerekiyor. Yoksa normal bir SSD kullansak 5 yıl denen ömür bizim için birkaç aydan ibaret olacak. Eğer de kısıtlı sunucularda
Kesinlikle.
doğal olarak firmalarda bu tip güzel çözümler üretiyorlar ki bizler de satın alıp kullanalım. Gerçekten aslında hani iş yerleri için üretilmiş diyoruz. Tamam, eğer çok kritik bilgileriniz varsa para da benim için sıkıntı değil. Ferrari'nin benzinini koymakla sıkıntı yaşamıyorum diyorsanız bu SSD'yi de oyun bilgisayarınıza kurup
Kullanabilirsin.
Grand Theft Auto'yu üstünden çalıştırabilirsiniz. Bu incelememizde Kingston'ın E serisi daha çok iş yerleri ve sunucular için geliştirilmiş olan, aynı zamanda parası sıkıntısı olmayan, verilerini güven altında tutmak isteyen, hız seven kullanıcılar için de üretilmiş olan E serisi 200 GB'lık SSD'sini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.